Ayrım 10.
Aman sen de kaldır gayrı şu ölüm lafını. Kimin gidip kimin kalacağı belli mi? Hasan ölüm konusunu kapatmak için Kiraz'a döndü. Babamız senin yaşıtların gibi gezip tozmamana dertleniyor. Gel istersen parka gidelim. Hava alır, sana kağıt helva yediririm dedi. Kiraz'ın gözleri parladı. Anam salar mı ki? Elbette salar canım, değil mi ana? Gidin gezin, ben de öğlen yemeğini koyarım ocağa. Katlarda zil çalıp da iş buyuracak kimse yok zaten. Herkes deniz kıyısına keyif etmeye gitti. Hacı Bey'imiz de yeni köyde yazlık bir ev almış. Öyle güzel ki deniz şap şap avlusu dövüyor. 10 tane oda var köşkün içinde. Kar beyaza boyatmışlar her yanını. Yeşilliklerin arasında ak güvercin gibi duruyor. Köşkün övgüsünü duydum Hacı Bey'den. Bir pazar çık gel dedi. Ama çekinirim, gidemem. Bize göre yer değil oralar. Kızın ne oldu Hacı Bey'in? Ayıp kaçar diye kendisine soramıyorum. Ana hemen atıldı. Bir solukta tüm bildiklerini anlattı. Duymadın mı? Kız Mısır'a tahsilini arttırmaya gitti. Orada kendisi gibi din üstüne okuyan Pakistanlı biriyle sözlenmiş. Demek Hacı Bey'e geçen gün Pakistan'dan mektup gelmesinin nedeni buymuş. Ben de işlerini ta Pakistan'a kadar yaydı sandım. İki kardeş evden çıktılar. Hep koşuşmaya alışık oldukları için bir yerlere yetişecekmiş gibi hızlı hızlı yola koyuldular. Bir yandan da konuşuyorlardı. Hasan, babam iyi görünmüyor. Kiraz da bu konuya çok üzülüyordu. Ama bana da öyle geliyor. Annem kaç kez doktor getirdi. İlaçlarını hiç sektirmeden veriyoruz. İyileşemiyor bir türlü. Kalp hastalığı kolay iyileşir mi? Kendimizi bu duruma alıştırmak zorundayız. Amcamlar da hiç aramıyorlar. Amcam yoksul adamı arar mı kardeşim? Para ve mal hırsı bürümüş gözünü. İnsanlığını yitirmiş bence. Derdi gücü hep para, alışveriş, hatta utanarak söylüyorum, adam kandırmak, dolap çevirmek. Başka bildiği yok. Hem bizi köyden İstanbul'a getirdi, hem de ardımız aradığı yok. Parka ulaşmışlardı. Hasan, gel şöyle oturalım dedi. Ağaç sıralardan birine oturdular. Sonra Hasan konuya döndü. Amcandan ne bekliyorsun Kiraz? Kiraz omuz sikti. Hiç. Hiçbir şey beklemiyorum aslında. Arada bir arayıp sorsalar diyorum. Koskoca İstanbul'da onlardan başka kimimiz var? Halamlar da amcam gibi uzak duruyor bizden. Benim aldırdığım yok. Ama annem, babam dertleniyorlar. Hiç dertlenmesinler. Sen de akıl koma. Amcamın bizi aramaması daha iyi. Duydum ki bazı kaçakçılık işlerine bile bulaşmış. Onlardan uzak durmakta yarar var. Şişli'de bir apartman dairesi almış. İşin ilginç yanı, geçmişte kapıcılık yaptığı binaymış bu daire. Yakında oraya taşınacaklarmış. Değil mi? Bundan sonra bizi hiç aramazlar. Aramasınlar. Dediklerime kulak versen. Yakınlarımızın tümü de kendilerinden yana. Onlardan yarar umma. Ancak kendimiz yardım edebiliriz kendimize. Bak sen kocaman kız oldun. Kiraz'ın içi cız etti. Yoksa adet görmeye başladığımı ağabeyim değil mi anladı? Diye hayıflanmaktan kendini alamadı. Ağabey sözünü sürdürdü. Büyüdün, serpildin. Kiraz bu sözlerin ardından gelecek olan sözleri hemen sezinledi. Namustan filan söz edecekti abi. Belki de anası onu kurmuştu. Annem babam da böyle diyorlar. Son günlerde beni dillerini doladılar. Sadece büyüdün serpildin deseler iyi. Onu yap, bunu yapma, şöyle olursun, böyle olursun diye başımın etini yiyip duruyorlar. Hasan onun bu çıkışına şaştı kaldı. Kardeşi lep demeden leblebiyi anlamış, satranç oynar gibi gelip önünü kesmişti. Oysa ona aynı doğrultuda öğütler vermek için ta nerelerden kalkıp gelmişti. Düşüncelerini sakladı. Amma da akıllısın kızsın, inanır mısın? Ben de bu tür öğütler vermeye hazırlanıyordum. Eyvah yandım, desene abiciğim bu öğütleri dinlerken inan ki büyüdüğüme pişman oluyorum. İzin ver de ben de ağabeylik görevimi yapayım. Seninle konuşmazsam, bazı konularda seni uyarmazsam tedirgin olacağım. Şaka yapıyorum, istediğini söyle. Ağabeyimsin, benim iyiliğim için konuştuğunu biliyorum. Namus konusunda ana babamız haklı Kiraz. Onların deneyimleri bizden çok, dedikleri çokluk doğru. İnsanlar öylesine acımasız ki, güzelsin, bilgin, görgün, deneyimin kıt henüz. Bu koşullarda kendini kötülükten koruman zor. İyiyi kötten ayırt etmek sandığın kadar kolay değil. Art düşünceli kişiler gözüne gülüp seni kendi yollarına çekmek isteyebilirler. İstanbul burası, başına olmadık işler gelebilir. Sonra bizleri ve kendini acıya boğarsın. Uyma kimseye, okumaya ver kafanı. Topluma seçkin bir insan olarak katılmayı amaçla. İçinde bulunduğun yaşam, yaşam değil. Savaş alanı sadece. Bu savaşı biz kazanmalıyız. Varlıklı kesim nasıl yaşıyor biliyor musun? Hacı Bey'in evine bir alışta kaç kilo et, meyve, sebze, yağ, peynir giriyor biliyor musun? Duydun mu ya? Adam 10 odalı köşk almış deniz kıyısında. Birkaç ay sefa sürmek için. Sizler yer altında çürüyüp dururken. Anladın mı ne demek istediğimi? Anladım abi. Çok iyi anladım. Varlıklı insanların nasıl yaşadığını sen bana sor. Kadınların berberle dağıttıkları bahşişleri hesabını tutsan aklın başından gider. Ağdacı Mevlüde ile öyle evlere gidip çıkıyorum ki filmlerde görünenler hiç kalır yanında. Hasan kardeşinin sözünü kesti. Seninle övünüyorum Kiraz. Yaşına göre çok bilinçlenmişsin. Bu denli olabileceğini ummazdım. Sen beğeniyorsun ama annem beğenmiyor bu sözlerimi. Milletin malına göz koymak günahmış. Herkes kısmetiyle doğarmış. Zenginler analarından bol kısmetle doğmuşlar. Bizim de kısmetimiz kıtmış. Ama diyorlar annem bu dünyada bolluk içinde yaşayanlar ahirette akçeye muhtaç kalacakmış. Hatta bu dünyada kime hizmetkarlık ettikse ahirette o kişiler de bize uşaklık edecekmiş. Böyle avutuyor kendini. Aslı yok değil mi ağabey bunların? Elbette asılsız bu sözler, dedi Hasan dişlerini sıkarak. Sonra ekledi. Avuntu sadece. Varlıklı kimseler yoksullar mallarına göz dikmesinler diye uyduruyorlarmış bunlara. Annem gibiler de inanırlar hemen. Yüzyıllar boyu da hep inanmışlar. Kiraz ağabeyinin yüz ifadesini yadırgadı. Gözleri kısılmış, çene kemikleri kasılmıştı. Şakakları pıt pıt atıyordu. Ürküyle söze girdi. Ne oldu ağabey? Bir şey mi bozuldun? Gerginleştin de. Yo, tam tersine. Öyle rahatladım ki bu tür konuları başkalarıyla konuşamıyorum. Hele bizim yurtta aklımdan geçenleri içime atıp yutuyorum hep. Seninle konuşma hoşuma gitti. Sıkıldın mı yoksa? Ne sıkılması ağabey? Seninle dertleşmek... Beni de rahatlattı. Keşke sık sık buluşup baş başa konuşabilsek. Öylesine yalnızım ki bazen patlayacak gibi oluyorum sıkıntıdan. Sana artık çocuk gözüyle bakmıyorum. Her fırsatta seninle dertleşmeye geleceğim Kiraz. Eh bu yıl ortaokulda oluyorsun. Derken lise, üniversite. Ah o günler bir gelse. Kiraz içini çekti derin derin. Bir ulaşsak o günlere diye mırıldandı özlemle. Ana az kıymalı, bol pirinçli kabak dolması yapmıştı öğleye. Tek gözlük gaz tüpünün üstünde kaynamakta olan tencereden bodrumun küf kokusunu bastıran istek kabarcık kokular yayılıyordu. Kiraz odaya girdiğinde annesini babasının başucunda oturur buldu. Geldiniz mi Kiraz? Geldik ya, gitmemiz öyle iyi oldu ki içimdeki sıkıntılar dağıldı gitti. Baba özlemle içini çekti. Ah bir de ben gelebilsem oralara. Göğü görsem şöyle bir gözüm gönlüm açılacak. Derdim tasam dağılacak. Ayaklarım bugünlerde. Göreceksiniz kesin kes kurtulacağım bu yataktan. Kaç aydır yatıp duruyorum. Yeter be Hasan gitmeden önce beni bir kez daha yürüsün odanın içine. Nerede o? Bakkala kadar gitti. Bir şeyler alacakmış dedi Kiraz. Nesrin Hanım'ın Yalan Dünyası. Tam bu sırada 3 numaranın zili zırlamaya başladı. Üçü de irkildiler. Yaz geleli kulakları dinçti. Kışınki gibi ikide bir zırlamıyordu katların çoğu zilleri. Ana, aklım gitti. Alışamadım bir türlü bu zillere. Her çalışta boş bulunuyorum. Ödüm kopuyor diye söylendi. Sonra her zamanki gibi işi Kiraz'a yıktı. Kalk bak bakalım kim çağırıyor? Kiraz fırlamıştı zaten. 3 numaradan Nesrin abla çağırıyor. Koş git başı darda olmasa zile basmazdı. İnsanlara pek saygılıdır Nesrin Hanım. Kiraz soluk soluğa merdivenlere tırmandı. 3 numaranın ziline dokundu. Kısa bir süre sonra kapı açıldı. Nesrin Hanım hayalet gibi dikildi Kiraz önüne. Erimiş bitmişti. Kiraz telaşlandı. Ne oldu size, hasta filan mısınız yoksa? Ateş ve ishalden tükendim. Telefonum da bozuk. İyileşirim diye sabrettim. Daha da kötüledim. Rica ederim Kiraz şu numaraları telefon ediver. Biri doktorum biri de ağabeyim. Hasta olduğumu söyle onlara. Doktor hemen gelirse iyi olur. İkisini de şimdi ararım. Neden daha önce haber vermediniz? Kimseyi tedirgin etmek istemedim. Nesrin Hanım konuşacak durumda değildi. Para ile telefon numaralarını Kiraz'ın avucuna tutuşturup içeriye girdi. Kiraz koşarak merdivenler indi. Bir solukta eve uğrayıp durumu annesine bildirdi. Sonra postaneye yollandı. Aradığı adamların ikisi de buldu. Gerekenleri söyleyip döndü. Nesrin Hanım binbir teşekkürle onu evine buyur etti. Kiraz kaç yıldır adım atmamıştı bu eve. İçeriği merak ediyordu ama girmedi. Abim var aşağıda. Haftada bir geliyor. Yemek falan yiyeceğiz. O gidince gelirim. Nesrin Hanım kapıyı kapatırken beklerim dedi. Kiraz aşağı inince durumu açıkladı. Kadıncağız çok kötülemiş. Avurtları çökmüş. Gözleri yuvalarına çekilmiş. Benzi aksıvı gibi. Ayakta duracak gücü yok. Beni evine buyur etti. Acıdım zavallı. Gireydin dedi anası. Kiraz anasının bu tutumuna pek sevindi. Abim gidince çıkacağım. İyi edersin. Ben de yoklarım. Ayıp olmazsa sevaptır. Neden ayıp olsun? Tek başına garip garip yatıyor koca evde. Bence ikimiz gidelim. Kiraz o günden sonra Nesrin Hanım evine sık sık gidip çıkmaya başladı. Çok sevimli, kültürlü ve alçak gönüllü buluyordu onu. Akşamları işten dönünce televizyon izlemeye çıkıyordu çokluk. Nesrin Hanım bir akşam onu yemeğe alıkoydu. Bu davranışı Kiraz'ı pek onurlandırdı. Akşamları pek fazla konuşmuyorlardı. Televizyona dalıyordu ikisi de. Arada bir Nesrin Hanım ailesiyle kendisiyle ilgili sorular soruyordu Kiraz'a. O da tatlı tatlı yanıtlıyordu. Bir kez de Candan Hanım'a değin birkaç soru sordu. Kiraz Dilek'te olan dostundan Candan Hanım'la Dilek'in yüzme havuzlu bir gemiyle çıktıkları Avrupa gezisinden söz etti. Gezi dönüşü Foça'da Kerim Bey'le buluşacaklarmış. Biraz da orada dinlenip sonra hep birlikte İstanbul'a döneceklermiş. Sanırım şimdilerde ailece buluşmuşlardır. Nesrin Hanım belirgin biçimde için çekti. Foça İzmir'e yakın. Dünyanın en güzel kıyılarından biri. Orayı öyle severim ki. Ben de İzmirliyim. Çocukluğumda yazları ailemle birlikte Foça'ya giderdik. Onlar geçen yaz da bir ara oraya gittiler. Dilek anlatmıştı. Gerçekten çok güzelmiş. Yaz için gitmiyor musunuz oralara? Nesrin Hanım hemen bir sigara yaktı. Bir iki soluk çektikten sonra yanıtladı Kiraz'a. Hayır, işim nedeniyle İstanbul'dan uzun süre ayrılamıyorum. Doğru dürüst tatil de yaptığım yok. Sonbaharda ağabeyimle yurt dışına gideceğiz. O zaman dinlenirim herhalde. Sonra ikisi de yeniden suskunlaştılar. Okullar açılınca Kiraz kuafördeki işi bıraktı. Ortaokula başladığı için sevinçten yere göğe sığamıyordu. Kiraz kendi semtlerindeki kız liselerine gidiyordu. Öğrenciler lacivert etekte beyaz bluz giyiyorlardı. Bu giysi onu pek onurlandırıyordu. Evde bile üstünden çıkarmak istemiyordu. Kısa sürede yeni arkadaşlar edindi. Sınıfında ilkokuldan gelme birkaç arkadaş da vardı. Bir gün Türkçe dersi öğretmen yazılı anlatımın kurallarını başarı yazı yazmanın yollarını anlatıyordu. İlkokul arkadaşım Bilge parmak kaldırdı. Öğretmenim, arkadaşımız Kiraz yazılı anlatım konularını çok iyi işler. İlkokuldayken hep bu yüzden ödül bile almıştır. Kiraz öğretmenin isteği üzerine sıkıla utana ödül olayını anlattı. O günden sonra öğretmen Kiraz'ın üstüne daha çok eğilmeye başladı. Matematik öğretmeninin de gözüne girmişti. Problemleri önce kendisi anlatır, sonra da Kiraz'a anlattırırdı. Çizimleri de tahtaya genelde Kiraz çizerdi. Durumu öteki derslerde de çok iyiydi. Başarılı oldukça çalışma gücü artıyordu. Çalışmanın ve başarmanın tadını almıştı artık. Akşamları dersleri erken biterse Dilek'lere ya da Nesrin Hanım'a çıkıyordu. Yaşamını bu dar çerçeve içinde sürdürüp gidiyordu. Babası az buçuk iyileşmişti. Odanın içinde dolaşabiliyordu. Amcası bir kez arabasına doldurarak Şişli'deki yeni evine götürmüştü onları. Babası kardeşin satın aldığı apartman katını görünce çocuklar gibi sevinmişti. Özellikle günlük güneşlik olmasını günlerce dinle dolamıştı. Ayı güneşi içinde, Allah bize de nasip etsin diyor da başka bir söz etmiyordu. Kiraz amcası evini görünce ağabeyinin sözlerini anımsadı. Bu yüzden özenmek gelmedi içinden. O kış 14 yaşını sürmekteydi ama dünyayı o yaştakiler gibi toz pembe göremiyordu. Hep dirliksizdi. Bu durumdan sıyrılmak için de adını koyamadığı bir şeyler arıyordu. Aradığını bulmak için hedefleri yere doğru tırmanmakta olduğunu biliyordu. Kiraz orta bir başarıyla bitirip ikinci sınıfa geçti. O yıl Hasan da ondan geri kalmadı. O da tek dersten takıntıyla ikinci sınıfa atladı. 15 yaşını sürmekte olan Kiraz'ın güzelliği göz kamaştırıyordu. Ne var ki o gelişip güzelleştikçe içine kapanıyordu. Yaz tatili başladığında anası onu yine kuaföre göndermek istedi. Kiraz berberde çalışmak istemediğini kesin bir dile annesine söyledi. Habibe kadın nice yalvardıysa onu kandıramadı. Bu konuda ana kız günlerce tartışıp zaman zaman da kavgalaştılar. Habibe kadın bu yıl bu kıza bir şeyler oldu diye homurdanıp duruyordu. Gezdiği yerde sonunda Kiraz illa da çalışmam gerekiyorsa başka bir iş bul diye kesip attı. Ana durumu onu açtığında çalışma konusuna üstüne varma Kiraz'ın dedi Hasan. Habibe kadın yine de sağa sola haber salıp uygun bir işi alırdı ama bulamadı. Yıllardır ilk kez o yaz boş oturdu Kiraz. Hem de hiç gezip tozmam açısını. Sabahtan akşama dek odanın bir köşesine siniyor, kimseyle konuşmadan sürekli olarak kitap okuyordu. Anası iş buyurursa sesli soluksuz çabucak yapıyor, sonra yeniden kitabına yumuluyordu. Öteki kitaplar olağanüstü rastlantılarla örülmüş basit aşk romanlarıydı. Biri biter bitmez hemen Nisan'a koşuyor, yeni bir kitapla dönüyordu. Anne sokaklarda gezip tozmadığına seviniyordu. Dizin dibinde sessizce kitap okumasından çok hoşnuttu. Baba da anadan yanaydı. Sokaklara da dansa nerede arar? Kime sorarız? Ellime otursun dizimizin dibinde. Katlardan aldığımız aile karnımızı doyuruyor. Varsın çalışmasın. Kanadımızın altında ana baba ekmeği yiyerek kemikleşsin diyordu. Kiraz kozasını delip uçmaya hazırlanan bir krizalit gibiydi. Roman okuyor, düş kuruyor, düşünüyor, o güne değin algılamadıklarını çeşitli biçimlerde birleştiriyordu. Açıkçası artık içinde bulunduğu yaşamı beğenmiyordu. İçten içe hep durumunu irdeliyor, toplumda kendini düşleri düzeninde bir yer arıyordu. Okullar açıldığında derslere yine dört elle sarıldı. Türkçe öğretmeni onun okuma tutkusunu iyiye yöneltmek için önceleri hafif serüven romanları verdi eline. Daha sonra klasikler önerdi. Kiraz öğretmeninin verdiği bu kitapları istekle okuyordu. Ödevleri bitince yine bir köşeye çekiliyor, yazın olduğu gibi okumaya dalıyordu. Çağrı zillerini de aldırmıyordu artık. Anısı bu yüzden olmadığını söylüyordu. Ama Kiraz bildiğinden şaşmıyordu. Yaşının büyük bedeninin gösterişli olması yüzünden okulda arkadaş bulamıyordu. Daha doğrusu kendisi sokulmuyordu ötekilere. Teneffüslerde bile sırasını pusup kitap okumaya yeğliyordu. Bu tutumu Müge ile tanışıncaya dek sürdü gitti. Müge yabancı dili öğrenim yapan kolejlerden birinde başarısızlığı nedeniyle 4 yılını yitirmişti. Orada öğrenimini sürdüremediği anlayınca devlet lisesine geçmişti. Yaşıtları lise 1'deyken o Kiraz'ın sınıfında orta 2'de okuyordu. Kiraz'dan bir yaş büyüktü ama kısa sürede birbirlerine kaynaştılar. Müge çok bilmiş ve çeşitli konularda yaşam deneyimi olan özgür yaratılışlı, güzel ve alımlı bir kızdı. Erkeklerle arkadaşlık etmeyi 2 yıl önce başlamıştı. Flörtü doğal bir yaşam biçimi olarak değerlendiriyordu ailece. Müge'nin babası tanınmış bir turizm kuruluşunun sahibiydi. İşleri karı koca birlikte yürütüyorlardı. Müge çokluk anneannesiyle yaşamak zorunda kalıyordu. Çünkü annesi babası işleri gereği sık sık yurt dışına gidiyorlardı. Annesi Müge'yi fazla sıkmaktan yana değildi. Bizim denetimimiz altında hayatın iyi ve kötü yanları tanısın diyerek kızını olabildiğince özgür bırakıyordu. Ama Müge'yi denetlediği falan da yoktu. Asla yaşamın hiçbir döneminde kızını ayıracak zaman bulamamıştı. Kolayına gittiği için onu başıboş bırakıyordu. Aile ya da çevreden gelen eleştirileri yanıtlamak zorunda kalınca kızım ezilmesin, yaşamı tanısın, kişiliğini kendi deneyimleriyle oluşturup yarınlara hazır olsun diye kendini özgü görüşlerle savunuyordu ilgisizliğini. Müge Kiraz'ın tersine kitap okumaktan hoşlanmıyordu. O müzik delisiydi. Pop türünde dünyaca ünlü plak ve kasetlerin disklerini tümü vardı evinde. Ana babası onunla gereği gibi ilgilenmediklerinin bilincindeydiler. Bu konuda içlerine çöreklenen tedirginliği onun her isteğini yerine getirerek gidermeye çalışıyorlardı. Bu kolay yöntem daha çok işlerine geliyordu. Müge ikide bir müzik dinlemek için Kiraz'ı eve çağırıyordu. Ama Kiraz gitmek istemiyordu. Onun evine gidersem bir gün o da benim evime gelmek isteyecek kaygısıyla yapıyordu bunu. Müge'ye kapıcı olduklarını söylememişti. Müge ona birkaç kez evinin yerini sormuştu. O da şu yukarıdaki pastane arka sokağında diyerek savuşturmuştu bu soruları. Bir gün Kiraz'ın korktuğu başına geldi. okul dönüşüne mi ki? İlle de sizin eve gidelim. Bunu yaparsak belki sen de bize gelirsin diye tutturdu. Kiraz bu belayı çok akıllıca savuşturdu. Babam kalp hastası. Evde sessizlik gerek. Bu nedenle arkadaş falan çağıramıyorum. Bu kez Müge, öyleyse bize gidelim. Birlikte müzik dinler, ödevlerimizi yaparız. Sana İngilizceden yardım ederim. Sen de bana matematik çalıştırsın. Bizim evde hasta falan yok. Dilediğimizi yapabiliriz diye yapıştı Kiraz'a. Sonunda Kiraz olur dedi. Yarın annemden izin alırım. Okul çıkışı doğruca size gideriz. Annesi hiç bilmediği bir eve gitmesini doğru bulmuyordu. Ama Kiraz diretti. Yarın İngilizce sınavı var. Bu kız İngilizceyi su gibi biliyor. Bana severek, isteyerek öğretecek her şeyi. Bir evin tek kızıymış. Çok da varlıklar. Anladığım kadarıyla. Bize gelmek istedi olmaz dedim. Kız bir kez başını soksa bu fare deliğini bir daha selam keser benimle. Başka nerede çalışabiliriz? Parkta mı? Gidelim. Anı sana eğildi. Dile'yi soruyordun İngilizce. Yine ona gitsen. Gayrettepe nerede? Nişantaşı nerede? Yollarda peşine takılan olursa. Kiraz karardı. Aman anne başlama yine. Dilek Müge kadar İngilizce bilmiyor ki. Okula geç kalıyorum. İzin ver de iç rahatlığıyla gideyim. Arkama takılacak kimsenin vay haline. Okul çantamı kafasına indiriveririm işte böyle. Omuzuna astı okul çantasını kaldırıp anasına doğru savurttu. Gülmeye başladı anası. İyi ya. Pek fazla gecikme. Kaçta dönersin? 4'e doğru okuldan çıkıyoruz. Eve varmamız 5'i bulur. Otobüs falan bekleyeceğiz. 1 saat ödev yapsak 6 olur. 1 saatte dönüş için say 7.30 falan. Amanın pek geç 7.30. Gece demek yani. Ne gecesi anne? O saatte hava iyice kararmış oluyor. Hiç tasalanma. Kendimi karanlıktan kollamayı da bilirim. Sen hep dersin ya, dişi köpek kuyruğunu sallayınca erkek köpek ağrına düşmez diye. Öğleyin Müge ile ayaküstü iki tost yediler. Birer de ayran içtiler keyifli. Müge ile dostluk kuralı Kiraz öğlen yemeklerini eve gitmekten hep böyle savuşturuyordu. Anası bu düzene ses etmiyordu. Arada bir Müge onu kebapçıya buyur ediyordu. Hesap kesin kes kendisi ödüyordu. Elinde hep bol para bulunuyordu. Müge Kiraz'ın kapıcı değil de dar gelirli bir memur kızı olduğunu sanıyordu. Hatta bir gün Kiraz'dan söz ederken annesi "Arkadaşın babası ne iş yapıyor?" diye sormuştu. Uydurup atmıştı Müge. Bir yerde memurmuş. Durumları pek iyi sayılmaz. Orta halli yani ama kız çok çalışkan, terbiyeli, iddiasız. Üstelik öylesine güzel ki bir de ağabeyi varmış. O da hukuk fakültesi okuyormuş. Annesi aklı yatmıştı bu arkadaşla. Madem böyle evimiz her zaman açık arkadaşına. Adı neydi ha? Kiraz demiştin değil mi? Evet Kiraz. İlk duyduğumda garibime gitti ama alıştım. Annesi olumlu düşünüyordu Kiraz için. Bu yüzden adına hiç takılmadı. Batıda kadın adları arasında çiçek meyve isimleri yaygındır. İsterse yaygın olmasın. Kiraz'ın adını da kendisini de seviyorum. Aman Müge, birini sevmeye gör. Hemen ilahlaştırırsın gözünde. Dilerim ki yeni ilahen kolejdeki Emiş, Hanoş, Dilon falan gibi çılık çıkmasın. Deli misin anne? Bu kızın ötekilerle uzak yakın hiçbir benzerliği yok. Öylesine saf ki bugüne değin eline erkek eli bile değmemiş. Annesi anlamlı gülümsedi. Meloş teyzin oğlu Vedat'la tanıştırsana. O da çekingen ve safça bir çocuk. 17'sinde ama hala kızlara sokulma. Müge annesinin sözünü kesti. Sen öyle san. Vedat bu yıl çok değişti. Hani geçen gün Nin'in doğum günü partisi için tenis kulübüne gitmiştik ya. Bizim Vedat ne yapsın beğenirsin? Ne yaptı? Nil mumları söndürüp pastayı keserken bir yandan doğum günü şarkısını söylüyorduk. Bir yandan da Nil'i tek tek öperek kutluyorduk. Herkes yanaklarına öperken Vedat kız dudaklarına öpmesin mi? Gözümle görsem inanmam ayol. Demek oğlan bu yıl kabak çiçeği gibi açıldı desene. Lütfen annesinin bu olaydan söz etme. Edersen de benden duyduğunu söyleme dedi Müge. Söylemem canım. Peki Nil ne yaptı? Ne yapacak? Dondu kaldı. Ama bozuntuya vermedi. Konu kapandı. Seval diyor ki Nil Vedat'tan hoşlanıyormuş. Belki bundan sonra onunla çıkar diyor. Ah şu gençlik. İnsan ancak gençlikte yapabilir bu tür delilikleri. Haydi hayırlısı. Meloş teyzen çok sevinecek bu işe. Oğlum pek duygusuz. Yoksa erkekliğine bir eksiklik mi var? Diye dertlenip duruyordu 1-2 yıldır. Biliyorum. Bu yüzden onu psikoloğa falan götürmüştü. Sakın bunu kimseye söyleme. Duyulursa benden bilir Meloş. Yalnız bana açmıştı bu derdini. Ben de acele etme, çocuk zamanla açılır demiştim. Ama beni dinleyen kim? Çocuk musun anne, psikoloğa gitmek ayıp bir şey değil ki. Amerika'da genç yaşta hemen herkes psikologlara gidip saatlerce dertleşirlermiş. Tamam kızım, seninle çene yarışı yapamam.